Ayrım 3.
Ama kendine her şeyi bu bakış açısından görme alışkanlığını kazandırmanın uzun alıştırmaları ve sık yinelenen meditasyonları gerektirdiğini kabul ediyorum. Ve inanıyorum ki eski zamanlarda kendilerini tarihin imparatorluğundan kurtarmayı başarabilen ya da acılarına ve yoksulluklarına karşın mutluluklarında tanrıları ile yarışabilen felsefecilerin gizi başlıca bunda bulunacaktır. Çünkü hiç durmadan kendilerine doğanın da yattığı sınırları düşünmekle uğraşarak kendilerine düşüncelerinden başka hiçbir şeyin güçleri içinde olmadığına öylesine eksiksiz olarak inandırırlar ki başka şeyler için herhangi bir duygunun önüne geçmek için bu kanı tek başına yeterli oldu. Ve duyguları üzerinde öylesine saltık bir denetimleri vardı ki doğa ya da talih tarafından ne denli kayırılmış olurlarsa olsunlar, bu felsefeden yoksun oldukları için amaçladıklarına hiçbir zaman varamayan başka insanlar karşısında kendilerini haklı olarak daha varsıl ve daha güçlü, daha özgür ve daha mutlu saydılar. Son olarak ve bu ahlak ilkesinin yargısı olarak insanların bu yaşamdaki çeşitli uğraşlar arasında en iyisini seçmeye çalışabilmeleri için bunların bir değerlendirmesini yapma görevini üstlendim. Ve başkalarının işlerine ilişkin herhangi bir şey söylemeyi istemeksizin girişmiş bulunduğum işi sürdürmekten daha açık olarak bütün yaşamımı usumu geliştirmekle uğraşmaya adamaktan ve önüne koyduğum yönteme göre kendimi gerçekliğin bilgisinde olanaklı olduğu ölçüde ilerlemekten daha iyisini yapamayacağımı düşündüm. Bu yöntemi kullanmaya başladıktan bu yana yaşadığım doyum öylesine büyük oldu ki bu yaşamda daha tatlısının ya da daha suçsuzunun bulunabileceğine inanamadım. Her gün onun aracılığıyla bana yeterince önemli görünen ama başkalarının genellikle bilgisizi oldukları kimi gerçeklikleri keşfettim. Ve bunların bana verdikleri doyum anlığımı öylesine doldurdu ki geri kalan hiçbir şey beni ilgilendirmiyor göründü. Ve bunun yanı sıra önceki üç düzgü yalnızca kendime eğitmeyi sürdürme tasarım üzerine kuruluydu. Çünkü Tanrı her birimize doğruyu yanlıştan ayırt etmek üzere bir ışık verdiği için, görev için olgunlaşır olgunlaşmaz başkalarının görüşlerini yoklamak için kendi yargımı kullanmayı göz önüne almamış olsaydım, onlarla yetinmem gerektiğini bir an bile kabul edemezdim. Ve eğer her şeye karşın daha üstün görüşlerin olduğunu varsayarak onları bulma konusunda hiçbir fırsatı kaçırmama gibi bir amacım olmamış olsaydı, o görüşleri izlemede kendimi duraksamadan bağışık tutamazdım. Son olarak, eğer bana yalnızca yetenekli olduğum tüm bilgileri değil, ama ayrıca her zaman gücümün içerisinde olan tüm iyi şeyleri de kazanacağım inancasını verdiğini düşündüğüm bir yolu izlememiş olsaydım, isteklerimi kısıtlamayı olduğu gibi elimdekilerle yetinmeyi de başaramazdım. Ve anlığımız bize bir şeyi iyi ya da kötü olarak sunmadıkça, istencimizin bize o şeyin arkasından gitmeye ya da ondan kaçınmaya güdülememesi ölçüsünde, iyi davranabilmek için bilgece yargıda bulunmak yeterlidir. Ve en iyi yargı, en iyi eylemi, başka bir deyişle kazanılması olanaklı tüm erdemlerin ve tüm başka iyi şeylerin kazanılmasını getirir. Kişi bu noktaya ulaştığından pekin olur olmaz, hoşnut olmaması olanaksızdır. Böylece kendime bu düzgüler konusunda bir inanca verdikten sonra ve onları kanılarım arasında her zaman ilk yeri almış olan inanç gerçeklikleri ile yan yana koyduktan sonra görüşlerimin geri kalanı söz konusu olduğu sürece kendimi onlardan kurtarma işine güvenle başlayabileceğim yargısında bulundum. Ve insanlarla söyleşi içinde ereğime bir süre daha bu düşüncelerin bana geldiği sıcak odaya kapanıp kalmakla olduğundan daha çabuk ulaşabileceğimi umut ettiğim için bir kez daha yola düşmek için kışın sonunu bile beklemedim. Ve izleyen tüm 9 yıl boyunca oraya buraya dolaşmaktan, dünyanın sergilediği komedilerde bir oyuncu olmaktan çok bir seyirci olmaya çalışmaktan başka bir şey yapmadım. Daha özel olarak önüme gelen her bir sorun açısından onu kuşkulu kılabilecek ve bizi yanıltabilecek her şey üzerine kafa yordum. Ve bu arada anlığımda daha önce oraya süzülmüş olabilecek tüm yanlışları kökünden söküp attım. Aslında yalnızca kuşkulanma uğruna kuşkulanan ve kendilerini her zaman kararsızmış gibi gösteren kuşkuculara öykünmeye çalışmadım. Çünkü tersine amacım yalnızca güven duygusu verecek sağlam bir zemine ulaşmak ve kaya ya da kili bulabilmek için gevşek kumu ve çamuru yatsımaktı. Bana öyle görünüyor ki bu işte oldukça başarılı oldum. Çünkü sınadığım önermelerin yanılgı ya da pekinsizliklerini zayıf tahminler yoluyla değil ama açık ve güvenilir uslamlamalar yoluyla bulmaya çalışırken kendisinden her zaman yeterince güvenilir belli bir yargı çıkaramayacağım denli kuşkulu hiçbir şey ile karşılaşmadım. Üstelik bu onun Pekin hiçbir şey kapsamadığını çıkarsamaktan daha çoğu olmasa bile ve tıpkı eski bir evi yıkarken genellikle döküntünün bir başkasının yapımında kullanmak üzere saklanması gibi yine öyle kötü temellendirilmiş olduklarını düşündüğüm tüm o görüşleri yok ederek çeşitli gözlemler yaptım. Ve o zamandan bu yana daha Pekin olanları oluşturmada bana yararlı olan birçok deneyim kazandım. Ve bundan da ötesi kendim için saptadığım yöntemde alıştırmalar yapmayı sürdürdüm. Çünkü genel olarak tüm düşüncelerimi onun kurallarına göre yönetme konusunda dikkatli olmamın yanı sıra zaman zaman daha özel olarak onları matematiksel problemler üzerinde ya da başka bilimlere ait olmalarına karşın bu bilimlerin yeterince güvenilir bulmadığım tüm ilkelerinden ayırarak hemen hemen matematiğin problemlerine benzer kılabildiğim başkaları üzerinde uygulama işine de saatler ayırdım. Ve sonuncu bu kitapta açımlanan birçok örnekte göreceksiniz. Ve bu yüzden görünüşte bir erinç ve suçsuzluk yaşamı sürdürmenin ötesinde hiçbir uğraşları olmadığı için hazzı erdemsizlikten ayırmanın incelemesini yapanlardan ve boş zamanlarını bezginlik duymadan geçirebilmek için kendilerini suçsuz ve iyi olan her tür oyalanmaya bırakanlardan herhangi bir yolda ayrı yaşamaksızın tasarımı ilerletmeyi ve belki de gerçekliğin bilgisinde yalnızca kitaplar okumaktan ve kültürlüler ile düşüp kalkmaktan başka hiçbir şey yapmamış olsaydım elde edeceğimden çok daha fazlasını kazanmayı sürdürdüm. Bu 9 yıl böylece eğitimlilerin tartışma alışkanlığında oldukları güçlükler açısından herhangi bir belirli konumu üstlenmeden ya da sokak felsefesinden daha Pekin herhangi bir felsefenin temelini aramaya başlamadan akıp gitti. Ve benden önce aynı şeyi yapmaya çalışmış ama kanımca başarısızlığa uğramış pek çok eşsiz insanın örneği gözümde güçlülüğünü öylesine büyüttü ki eğer dışarıda birinin hedefe daha şimdiden ulaştığım söyletisini yaydığını öğrenmemiş olsaydım, belki de bu girişimi üstlenmeyi göze almamam gerekirdi. Bu görüşü neye dayandırdıklarını söyleyemem. Eğer söyleşilerimin buna herhangi bir katkısı olmuşsa, bu benim bilgisizliğimi çok az çalışmış olanların genellikle yaptıklarından daha safça açığa vurmamdan ve belki de ayrıca herhangi bir öğretiyle övünmekten çok beni başkalarının Pekin saydıkları, birçok şeyden kuşku duymaya götüren nedenleri ortaya sermemden doğmuş olmalıdır. Ama olduğumdan başka türlü görünmeyi istemeyecek denli yürekten olduğum için tüm gücümle kendimi bana verilen bu üne yaraşır kılmaya çalışmak zorunda olduğumu düşündüm. Ve tam 8 yıl önce bu istek beni herhangi bir tanışıklığın olanaklı olduğu her yerden uzaklaşma ve buraya öyle bir ülkeye çekilme kararına götürdü ki orada uzun süren savaşlardan sonra kurulan düzende sürekli ordular görünürde yalnızca yurttaşlarla barışın meyvelerinden daha büyük bir güvenlikle daha çok yararlanma olanağını sağlanmak için kullanılıyordu. Ve orada başkalarının işlerine burnumu sokmaktan çok kendi işleriyle uğraşan büyük ve çok etkin bir ulusun kalabalığı ortasında en kalabalık kentlerin rahatlıklarının hiçbirinden yoksun olmaksızın en ıssız çöllerde olduğu denli yalnız ve çekinik olarak yaşayabilirdi. Bölüm 4. Orada yaptığım ilk meditasyonlardan size söz etmemin yerinde olup olmayacağını bilmiyorum. Çünkü bunlar öylesine metafiziksel ve öylesine alışılmadık bir türdedirler ki belki de herkesin beğenisine uygun düşmeyeceklerdir. Ama gene de attığım temellerin yeterince sağlam olup olmadığının yargılanabilmesi için onlara belli bir ölçüde değinmek zorunda olduğumu görüyorum. Çünkü uzun bir süre önce zaman zaman gündelik davranış açısından kişinin bütünüyle güvenilmez olduğunu bildiği görüşleri yukarıda belirtildiği gibi sanki tam olarak tartışma götürmez şeylermiş gibi izlemesinin gerekli olduğu dikkatimi çekmişti. Ama bu durumda kendimi bütünüyle gerçeklik arayışına vermeyi istediğimden benim için tam tersi olan bir yolu izlemenin ve hakkında en küçük bir kuşku zemini tasarlayabildiğim her şeyi daha sonra inandıklarım arasından bütünüyle Pekin herhangi bir şeyin kalıp kalmadığını görebilmek için saltık olarak yanlış sayıp yatsımanın zorunlu olduğunu düşündüm. Böylece duyularımız zaman zaman bizi aldattıkları için hiçbir şeyin tam olarak onu duyular yoluyla imgelediğimiz gibi olmadığını varsaymayı istedim. Ve uslamlarımda yanılgıya düşen ve giderek en yalın geometri sorunları konusunda bile bozuk yargılar üreten insanlar olduğu için kendimin de yanılgıya başka herhangi bir denli açık olduğum yargısına varınca daha önce tanıtlamalar olarak değerlendirdiğim nedenlerin tümünü yanlış sayıp yatsıdım. Ve son olarak uyanıkken taşıdığımız aynı düşüncelerin tümü de o sırada hiçbiri doğru olmaksızın bize uykuda da gelebileceği için herhangi bir biçimde anlığıma girmiş olan her şeyin düşlerimin yanılsamalarından daha doğru olmadığını kabul etmeye karar verdim. Ama hemen sonra ayrımsadım ki böyle her şeyi yanlış olarak düşünmeyi isterken gene de bunu düşünen benim bir şey olmam zorunluydu. Ve bu düşünüyorum öyleyse varım gerçekliğinin kuşkucuların en aşırı sayıltılarının hiçbirinin sarsamayacağı denli sağlam ve güvenilir olduğu görüşüne hiç duraksamadan onu aramakta olduğum felsefenin ilk ilkesi olarak kabul edeceğim yargısına ulaştım. Bundan sonra ne olduğumu dikkatle irdeleyerek hiçbir bedenimin olmadığını ve içinde olabileceğim hiçbir dünyanın ve hiçbir yerin olmadığını tasarlayabileceğimi ama gene de tüm bunlara karşın kendimin olmadığını tasarlayamayacağımı gördüm. Tam tersine başka şeylerin gerçekliğinden kuşku duymayı düşünmem olgusunun kendisinden çok açık olarak ve çok pekin olarak var olduğum sonucunun çıktığını anladım. Öte yandan eğer düşünmeye bir kez son vermiş olsaydım, imgelemiş olduklarımın tüm geri kalanı gerçekten var olmuş olsalardı bile kendimin var olduğuna inanmak için hiçbir nedenim kalmazdı. Bundan benim bütün özü ya da duası yalnızca düşünmek olan bir töz olduğumu ve varlığım için herhangi bir yere gerek olmadığını ne de hiçbir özdeksel şeye bağımlı olmadığımı anladım. Öyle ki bu ben eşdeğişle beni ben yapan ruh bedenden bütünüyle ayrıdır ve onu bilmek bedeni bilmekten de kolaydır ve beden var olmasaydı bile ruh ruh olmaya son vermezdi. Bunun üzerine genel olarak bir önermede onun doğru ve pekin olabilmesi için neyin gerekli olduğunu düşündüm. Çünkü böyle olduğunu bildiğim birini şimdi bulduğum için bu pekinliğin neden oluştuğunu da bilmem gerektiğini düşündüm. Ve düşünüyorum öyleyse varım önermesinde düşünmek için var olmanın zorunlu olduğunu çok açık olarak görmemin dışında beni onunla gerçekliği bildirdiğime inandıran hiçbir şey olmadığına dikkat ettikten sonra çok açık olarak ve çok seçik olarak kavradığımız tüm şeylerin gerçek olduklarını genel bir kural olarak kabul edebileceğim yargısına ulaştım. Ama gene de seçik olarak kavradıklarımızın neler olduğunu saptamada belli bir güçlük olduğunu anımsayarak. Bunları izleyerek ve kuşku duyduğum ve buna göre varoluşumun tümüyle eksiksiz olmadığı olgusu üzerine düşünerek, çünkü bilmenin kuşku duymaktan daha büyük bir eksiksizlik olduğunu açıkça gördüm. Benim kendimin olmuş olduğundan daha eksiksiz bir şeyi düşünmeyi nereden öğrendiğimi araştırmaya karar verdim ve açıkça anladım ki bu düşünce gerçekte daha eksiksiz bir doğadan geliyor olmalıydı. Gökyüzü, yeryüzü, ışık, sıcaklık ve başka binlercesi gibi dışımdaki birçok başka şeyin düşüncelerine gelince bunların nereden geldiklerini anlama konusunda fazla güçlük çekmedim. Çünkü onlarda onları bana üstün kılıyor görünen hiçbir şey olmadığını görünce eğer gerçek olsalarda duamın belli bir eksiksizliğinin olması ölçüsünde ona bağımlı olduklarına ve eğer gerçek olmasalardı onları yokluktan elde etmiş olduğuma başka bir deyişle bendeki bir eksiklikten ötürü bende olduklarına inanabilirdim. Ama bu benim kendi varlığımdan daha eksiksiz bir varlığın iddiası için doğru olamazdı. Çünkü onu yokluktan kazanmak açıkça olanaksızdı. Ve daha eksiksiz olanın daha eksik olandan doğması ve ona bağımlı olması bir şeyin hiçbir şeyden gelmesinden daha az çelişkili olmadığı için onu kendimden elde etmiş olmam da eşit ölçüde olanaksızdı. Böylece geriye yalnızca onun bana gerçekte benim doğamdan daha eksiksiz olan ve üstelik herhangi bir iddialarını oluşturabileceğim eksiksizliklerin tümünü kendi içerisinde kapsayan, eşdeğişle ve tek bir sözcükle Tanrı olan bir doğa tarafından yerleştirilmiş olması kalıyordu. Buna şunları ekledim ki, bende bulunmayan belli eksiksizlikleri bildiğim için var olan biricik varlık değildim. Burada eğer izin verirseniz okulun terimlerini özgürce kullanacağım. Ama kendisine zorunlu olarak bağımlı olduğum ve bende olan her şeyi kendisinden kazandığım daha eksiksiz bir başka varlık olmalıydı. Çünkü eğer başka her şeyden bağımsız olarak yalnız başıma var olmuş olsaydım ve böylece nedenli küçük bir düzeyde olursa olsun kendisine katıldığım tüm o eksiksizliği kendimden edinebilseydim, bende eksik olduğunu bildiğim tüm geri kalanın da aynı nedenle bende olması gerekirdi. Ve böylece kendim sonsuz, bengi, değişmez her şeyi bilen, her şeye gücü yeten olur ve sonunda Tanrı'da olduklarını görebildiğim eksiksizliklerin tümünü taşırdım. Çünkü Tanrı'nın doğasını, doğamın onu bilmeye yetenekli olduğu ölçüde bilebilmek için tam şimdi geliştirdiğim uslamlamaları izlerken yalnızca kendimde belli iddiaları bulduğum tüm bu şeyler açısından onlara iyi olmanın bir eksiksizliği gösterip göstermediğini irdelemem gerekiyordu. Ve belli bir eksiklik gösterenlerin hiçbiri onda değilken tüm başkalarının onda olduğuna inandım. Çünkü gördüm ki kuşku, kararsızlık, üzüntü ve buna benzer şeyler, eğer benim kendimin onlardan bağışık olmaktan hoşnut olacağımı düşünürsek onda olamazlardı. Dahası duyulur ve cisimsel olan birçok şeyin iddialarını taşıyordum. Çünkü gerçi düş görmekte olduğumu ve gördüğüm ya da imgelediğim her şeyin yanlış olduğunu varsayabilecek olsam da aynı zamanda iddiaların gerçekte düşüncemde olduklarını yadsıyamazdım. Ama daha şimdiden kendimde anlıksal doğanın cisimsel doğadan ayrı olduğunu çok açık olarak bildiğim için ve tüm bileşimin bağımlılığını tanıtladığı ve bağımlılığın açıkça bir eksiklik olduğunu gördüğüm için Tanrı bu iki doğadan bileşmiş olmanın bir eksiksizlik olamayacağı ve dolayısıyla onun öyle olmadığı yargısını çıkardım. Ama eğer dünyada cisimler ya da bütünüyle eksiksiz olmayan anlıklar ya da başka dualar varsa, varlıkların Tanrı olmaksızın tek bir kapı bile kalıcı olmayacakları bir yolda onun gücüne bağımlı olması gerektiği yargısına ulaştım. Bundan sonra başka gerçeklikleri aramayı istedim ve önüme geometricilerin sürekli bir cisim olarak ya da uzunluk, genişlik ya da derinlikte belirsizce uzamlı, çeşitli parçalara bölünebilen, çeşitli beti ve büyüklükleri olabilen ve her tür yolda devindirilebilen ya da konumlandırılabilen bir uzay olarak tasarladığım nesnelerini koyarak, çünkü geometriciler nesnelerinde tüm bunları varsayarlar, kimi en yalın tanıtlamaların üzerinden geçtim. Ve tüm dünyanın bu tanıtlamalara yüklediği büyük pekinliği yalnızca bunların az önce sözünü ettiğim kurala göre açıklık ile kavranmaları olgusu üzerine dayandığını ve ayrıca onlarda bana nesnelerin varoluşu konusunda inanca verecek hiçbir şey olmadığını gördüm. Çünkü örneğin bir üçgenin verili olduğunu varsaydığımızda üç açısının iki dik açıya eşit olması gerektiğini hiç kuşkusuz gördüm. Ama bu nedenle beni dünyada böyle bir üçgenin olduğuna inandıracak hiçbir şey görmedim. Bunun yerine yeniden eksiksiz bir varlığa ilişkin iddiamı irdelemeye döndüğüm zaman tersine bu iddiada varoluşun üçgenin üç açısının iki dik açıya eşitliğinin üçgen iddiasında imlenmesiyle ya da bir küre iddiasında kürenin yüzeyindeki tüm noktaların özdekten eşit uzaklıkta olduklarının imlenmesi ile aynı yolda ya da giderek daha da açık olarak imlendiğini buldum. Bu yüzden bu eksiksiz varlık olan Tanrı'nın olduğunu ya da var olduğunu en azından geometrinin herhangi bir tanıtlamasının olabileceği denli pekindir. Ama birçoklarının onu bilmenin ve giderek ruhlarının ne olduğunu bilmenin güç olduğuna inanmalarına neden olan şey, hiçbir zaman anlıklarını duysal şeylerin üstüne yükseltmemeleri ya da hiçbir şeyi özel olarak özdeksel şeyler için bir düşünme kipi olan imgeleme yoluyla olmanın dışında, irdelemeye alışmamış olmaları imgelenebilir olmayan hiçbir şeyin onlara hiçbir biçimde anlaşılır olarak görünmemesi olgusudur. Bu okullardaki felsefecilerin bile anlakta her şeyden önce duyularda olmamış olan hiçbir şeyin olmadığını bir düzgü olarak savunmaları olgusundan yeterince açıktır. Duyular ki gene de Tanrı ve ruh izalarının hiçbir zaman onlarda olmamış olduğu açıktır. Ve bana öyle görünüyor ki bu Tanrı'yı ve ruhu kavrayabilmek için imgelemlerinden yararlanmayı isteyenler, sanki sesleri işitmek ya da kokuları koklamak için gözlerinden yararlanmayı isteyenler gibi davranırlar. Ama aslında şu ayrım ile ki, görme duyusu bize nesnelerin gerçekliği konusunda ancak koklama ya da işitme duyularının verdikleri denli güvence verirken, öte yandan anlığımız araya girmedikçe ne imgelememiz ne de duyularımız bize hiçbir zaman herhangi bir şey konusunda inanca veremezler. Son olarak, eğer ortaya koyduğum nedenler tarafından Tanrı'nın ve ruhlarının varoluşu konusunda yeterince inandırılmış olmayanlar varsa, belki de kendilerine onlar konusunda daha çok inanca verilen tüm başka şeylerin, örneğin bir bedenleri olduğunun ya da yıldızların ve bir dünyanın var olduğunun daha az pekin olduklarını bilmeleri gerekir. Çünkü gerçi bu tür şeyler konusunda onlardan kuşku duymayı bizim için bir tür aşırılık olarak gösterecek moral bir inancımız olsa da gene de metafiziksel bir pekinlik söz konusu olduğu zaman uykudayken aynı yolda bir başka bedenimizin olduğunu imgeleyebildiğimiz ve ortada öyle şeyler yokken başka yıldızları ve bir başka dünyayı görebildiğimiz gibi bir gözlem varken tam bir inancımızın olmaması için yeterince neden olduğunu ustan yoksun olmadıkça hiç kimse yatsıyamaz. Çünkü düşlerdeki düşünceler sık sık uyanıkken durumundakilerden daha az diri ve kesin değilken ikincilerin değil de onların yanlış olduklarını nasıl biliriz? Ve gerçeğin iyi kafalar sorunu diledikleri denli inceleyebilecek olsalar da Tanrı'nın varoluşunu varsaymadıkları sürece bu kuşkuyu giderecek yeterli bir neden bulabileceklerine inanmıyorum. Çünkü ilk olarak az önce bir kural olarak aldığım şey bile eşdeğişle çok açık olarak ve çok seçik olarak kavradığımız tüm şeylerin gerçek olmaları bile yalnızca Tanrı olduğu ya da var olduğu ve eksiksiz bir varlık olduğu için ve bizdeki her şey ondan doğduğu için pekindir. Bundan şu çıkar ki iddialarımız ya da kavramlarımız açık ve seçik oldukları düzeye dek olgusal şeyler oldukları ve Tanrı'dan doğdukları için bu düzeye dek ancak gerçek olabilirler.